Ayrım 5, sayfa 52. Tebai soyu, tanrılara kafa tutmak. Bu öyküde Yunanlıların lanetli aileden ne anladıklarından ve tanrılara karşı işlenen bir suçun cezasının nasıl kuşaktan kuşağa aktarıldığından söz ediliyor. Çağdaş ruh bilim açısından ele alındığında bu durum aile içinde çözüme kavuşturulmamış sorunların daha sonraki kuşaklara yansıdığı biçimde algılanabilir. Anne ya da babalarımızın karşılaşmadığı türden sorunlar bizim önümüze çıkabilir. Dahası bu sorunların üstesinden gelemediğimizde babaların günahını kendi çocuklarımızın çekmesi de işten değildir. Bu öyküye konu olan ailenin üyeleri akıl yürütememe, kendini beğenmişlik, duyarsızlık ve aptallık gibi nedenlerle sürekli olarak tanrılara kafa tutarlar. Ailenin üzerindeki lanet ancak tüm üyelerin yok olması ve yönetimleri sırasında acılar içinde kıvranan kentin özgürlüğüne kavuşmasıyla ortadan kalkar. Kimse geçmişte yaşananlardan ders almadığından ya da tanrılara alçak gönüllülükle yaklaşmadığından öyküde herhangi bir günahtan arınmadan söz edilemez. Laios Tebai kralıydı. Uzun yıllar çocuk sahibi olamamanın derdiyle yanıp tutuşan kral, bir gün gizlice Tanrı Apollo'nun Delfoi'deki bilicilerine danıştı. Bilici ona görünüşteki bu şanssız durumun gerçekte bir nimet olduğunu, zira karısı Iokaste'nin doğuracağı çocuğun kendisini öldüreceğini söyledi. Bunun üzerine Laios, gerekçesini bildirmeye gerek duymadan karısı Iokaste'den ayrıldı. Buna çok kızan Iokaste, bir gece onu kör kütük sarhoş edip koynuna girdi. 9 ay sonra Iokaste kucağında oğluyla çıka geldi. Laios dehşet içinde çocuğu kaptı ve ayaklarını iğneyle delerek bir dağın tepesine bırakıverdi. Bu, Tebai soyunun tanrılara karşı işlediği ilk suç oldu. Her ikisi de çocukları korumakla yükümlü olduğundan bu iğrenç olay Apollon ile kız kardeşi Artemis'in gözünden kaçmadı. İki tanrının yardımıyla çocuk dağ başında can vermekten kurtuldu. Çocuğu Korintoslu bir çoban buldu ve ayaklarındaki yaralardan ötürü ona şiş ayaklı anlamına gelen Oidipus adını verdi. Korintos kralıyla karısının çocukları yoktu ve oğulları olsun diye can atıyorlardı. Bu yüzden Oidipus'u görür görmez bağırlarına bastılar ve kendi çocuklarıymış gibi özenle yetiştirdiler. Oidipus'un çocukluğu babasının tahtına geçeceği günleri düşleyerek geçti. Ne var ki bir gün Korintoslu bir genç onunla dalga geçip annesine ve babasına hiç benzemediğini söyleyince Oidipus'un kafası karıştı. Gerçeği Tanrı Apollon'dan öğrenmek üzere Delfoi'nin yolunu tutan Oidipus babasını öldürüp annesiyle evleneceğini duyunca çileden çıktı. Bu kehanetle dünyası sarsılan Oidipus Korintos'a dönmemeye ve Tanrı'nın yanıldığını kanıtlamaya karar verdi. Böylelikle Tebai sülalesi ikinci kez suç işlemiş oldu. Çünkü ne kadar acımasız ve mantıksız olsa da kimse Apollo'nun buyruğuna karşı çıkamazdı. Oidipus yolda yürürken Delfoi yakınlarındaki dar bir geçitte Kral Laios'un arabasıyla karşılaştı. Doğal olarak ikisi de birbirlerini tanımıyordu. Laios genç adamdan geri çekilip kendisinden üstün olanlara yol vermesini istedi. Kafası kızan Oidipus olup bitenlerden habersiz tanrılar ve ana babası dışında kimsenin kendisine üstünlük taslayamayacağını söyledi. Bunun üzerine Laios arabasını Oidipus'un üzerine sürdü. Arabanın tekerleğiyle genç adamın ayağını ezip geçerken eski bir yarayı da yeniden kanatmış oldu. Çılgına dönen Oidipus, Laios'u olağanca gücüyle yere fırlattı ve cansız bedenini toz toprağın içinde öylece bırakıp oradan uzaklaştı. Bu arada Tebai'de felaketler birbirini kovalıyordu. Zaten Laios da kenti kasıp kavuran Sphinx adlı canavarı nasıl başından savacağını bilemediği için bilicilere danışmaya karar vermiş ve Delfoi'ye doğru yola koyulmuştu. Tanrıça Hera bu canavarı Tebai sülalesini cezalandırmak üzere göndermişti. Çünkü Laios genç bir delikanlıyı kaçırıp ona tecavüz etmişti. Bu Tebai sülalesinin tanrılara karşı işlediği üçüncü suçtu. Çünkü Hera ailenin koruyucusuydu. Canavar kentin girişine pusu kurmuştu ve oradan geçenlere bir bilmece soruyor, yanıtını bilmeyenleri oracıkta boğup bırakıyordu. Öyle ki ortalık parçalanmış bedenlerden geçilmez olmuştu. Canavarın sorusu şöyleydi: sabahları 4, öğlen 2, akşamları da 3 ayaklı olan ve ayakları çoğaldıkça gücünü yitiren tek sesli yaratık nedir? Laios'u öldürüp elini kana bulayan Oidipus hemen Tebai'nin yolunu tuttu. Ancak kentin girişinde yolunu çeviren Sphinx bu kez de sorusunu ona yöneltti. Ne var ki Oidipus sorunun yanıtını kestirebilmişti. İnsan diye karşılık verdi. Çünkü insan çocukken elleri ve ayakları üzerinde emekler. Büyüdüğünde iki ayağı üzerinde durur. Yaşlanınca da değneğine yaslanır diye ekledi. Oidipus'un verdiği yanıt doğruydu. Bu yenilgiyi içine sindiremeyen canavar kendisini kentin surlarından aşağı atarak paramparça oldu. Tebai halkı kurtarıcılarına olan gönül borcunu Oidipus'u kral yapıp Laios'un karısı Iokaste ile evlendirerek ödedi. Ne var ki Oidipus evlendiği kadının kendi öz annesi olduğundan habersizdi. Bu sırada Tebai de korkunç bir veba salgını baş göstermişti. Kent halkı hastalıktan kırılıyordu. Oidipus bir kez daha Delfoi'ye gidip tanrılardan yardım dilendiğinde kendisinden Laios'un katilini bulup yok etmesi istendi. Daha önce yolda karşılaştığı kişinin kim olduğunu bilmeyen Oidipus katile lanetler yağdırdı ve ele geçirildiğinde sürgüne gönderileceğini belirtti. Böylece bilmeden kendini lanetlemiş oldu. Çok geçmeden Tebai'ye gelen kör bir falcı Laios'u öldürenin Oidipus olduğunu herkese duyurdu. Haberi duyanlar önce kör falcının söylediklerine kulak asmadılar. Sonunda Korintos kraliçesi de bu gerçeği onaylayınca acılar içinde kıvranan ve utançtan yerin dibine batan Iokaste çareyi kendine asmakta buldu. Oidipus da giysisinden çıkardığı iğneyle gözlerini oydu. Ancak furyalar onun peşini bırakmadılar ve Oidipus'u Tebai'den kovarak Iokaste'nin erkek kardeşi Kreon'u tahta geçirdiler. Oidipus oradan uzaklaşırken aynı zamanda erkek kardeşleri de olan iki oğlu Eteokles ve Polineikes'e lanetler yağdırdı. Öyle ki Tebai soyu bir kez daha lanetlenmiş oldu. Kızı, kız kardeşi Antigone ile birlikte yıllarca oradan oraya sürüklenen Oidipus sonunda Attika'ya vardı. Furyalar tarafından da bağışlanan Oidipus sonunda huzura erdi ve ömrünün geri kalanını mutluluk içinde geçirdi. Gel gelelim Tebai soyunun başı yine de beladan kurtulmadı. Daha önceki bölümde Oidipus'un kızı Antigone'nin amcası Kreon'a meydan okuduğuna ve ölen erkek kardeşi Polineikes'in ruhunu özgür kılmak uğruna ölümü göze aldığına tanık olduk. Ayrıca Oidipus'un her iki oğlunun da taht kavgası yüzünden çıkan savaşta can verdiklerini de gördük. Ancak iki oğlun ve Kral Kreon'un ölmeleri de sorunları dindirmedi. Polineikes'in oğlu Oidipus'un torunu olması nedeniyle taht üzerinde hak iddia etti. Taht uğruna çıkan savaşta Polineikos ve yandaşları hezimete uğradı. Tebai yerle bir edildi. Böylece tanrıların Laios ve ailesine yağdırdığı lanet de ortadan kalkmış oldu. Yorum: ruh bilimsel açıdan ele alındığında bu öyküden nasıl bir anlam çıkartılabilir? Tüm ailelerde çözümsüz kalan ve bir kuşaktan ötekine süre giden sorunlar vardır. Bir kuşak sorunla yüzleşmek ve bir çözüm getirmekten kaçındığında da farkında olmadan onları bir sonraki kuşağa aktarır. Hepimiz farklı birer birey olsak bile ana babalarımızın bakış açılarının, tavır ve değer yargılarının kişiliğimize yansıdığı bir gerçektir. Ana babalarımızdan bize geçen ruhsal özelliklerin farkına varamazsak bunların kendi çocuklarımıza karşı takındığımız tavrı etkilemesi de kaçınılmazdır. Öyküde sorunu başlatan Apollo'nun uyarısına karşın karısını başından atan Laios olur. Bu tavrıyla tanrılara karşı gelmemiştir. Ancak Laios gerçeği karısıyla paylaşmaktan kaçınır ve onu aşağılayarak kendi yıkımının temellerini atmış olur. Eşler arasındaki iletişim kopukluğu günümüzde olduğu kadar eski çağlarda da yaygın bir sorundu. Karısıyla arasındaki bağı herhangi bir gerekçe sunmaya gerek duymaksızın koparan Laios, bu tavrıyla kendi kuyusunu kazmış olur. Laios'un korkusu anlayışla karşılanabilir ama oğlunu gözünü kırpmadan öldürmeye yeltenmesi ve masum küçük bir çocuğu taciz etmesi tanrıların bağışlayamayacağı türde suçlardır. Üstelik Laios'un yol açtığı yıkımlar ölümünden sonra da sürer. Oidipus'un doğumunun gizli tutulması, oğlu açısından ölümcül olacak bir bilgisizlik biçiminde yansır. Oidipus'un da iki ciddi kusuru vardır. Öfkesini dizginleyemez ve tıpkı babası gibi bilicilerin söylediklerini kabul edemez. Tanrıların isteğine boyun eğmeme ve yalnızca kendi güvencelerini ön planda tutma konusunda baba oğul birbirlerini andırırlar. Gücü elinde tutma tutkusu yalnızca Laios ile Oidipus'u değil, Iokaste'nin erkek kardeşi Kreon ile Oidipus'un oğullarını ve torununu da etkisi altına alır. Bu ailede sevgiye, şefkate ve alçak gönüllülüğe yer yoktur. Öykünün özündeki kan ve vahşet, somut olarak olmasa bile soyut açıdan benzer yanlışları hepimizin yapabileceği gerçeğini görmemize engel olmamalıdır. Davranışlarının ve aldıkları kararların ardında yatan nedenleri eşleriyle paylaşmaktan kaçınan kim bilir kaç kadın ve erkek vardır. Kim bilir kaç eş kendisinin sırt çevrilmesinin ardındaki asıl gerçeği bilmediği için öç alma duygularıyla yanıp tutuşmaktadır. Anne ya da babaların çocuklarının gözüne girmek ve kendilerini aklamak umuduyla birçok şeyi gizli tuttukları ailelerde kim bilir ne dolaplar dönmektedir. Öfke ve şiddete kapılmalar kim bilir kaç ailenin huzurunu kaçırmıştır. Kim bilir kaç kardeş kıskançlık ve rekabet duygusuyla birbirlerine girmiş ve aile içindeki sevgi bağının yok olmasına yol açmıştır. Neyse ki bizim kusur ve günahlarımız Tebai soyunun üyelerinde tanık olduklarımızın yanında çok hafif kalıyor. Üstelik birilerini incittiğimizde onlardan özür dileyecek kadar içten ve uysal olabiliyor ya da yaşamın gerçeklerine boyun eğip usulca aradan çekilebiliyoruz. Uzayıp giden öykünün herhangi bir aşamasında aile üyelerinden herhangi birinin biraz incelik, şefkat ve sabır göstermesi ya da işleri oluruna bırakmasıyla tüm sıkıntılar ortadan kalkabilir ve aile huzura kavuşabilirdi. Tebai soyunu çökürten gerçekte tanrıların öfkesi değil, insanların duyarsızlığı ve kuşaktan kuşağa yeniledikleri yanlışlardır. Yanlışlar üst üste geldiğinde sorun öylesine büyür ki sonunda aile bu yükün altından kalkamaz ve dağılır. Atreus soyu, çözülen bir aile laneti. Ailelerin çoğunda bu öykünün kahramanlarında olduğu gibi çocuklarını yemek ya da birbirlerinin gözünü kırpmadan öldürmek gibi bir eğilime tanık olunmasa bile olumsuz bir davranışın büyük anne ya da dededen ana babaya ve çocuklara geçmesi hiç de yabancısı olmadığımız bir sorundur. Ruh bilimciler ve sosyal hizmet uzmanları şiddet gösterisinde bulunan ana babaların çocuklarının da şiddete eğilimli olduklarını ve aynı tavrı kendi çocuklarına karşı sergilediklerini gayet iyi bilirler. Çocuklarına kötü davrananlar genellikle kendileri de çocuklarında tacize uğramış kişilerdir. Hepimiz ailemizden bize geçen ruhsal sorunlarla eninde sonunda yüzleşmek zorundayız. Orestes ve Atreus soyunun öyküsünde uysallık, dürüstlük, haksız yere de olsa acıların sineye çekilmesi, tanrılara ve yaşama olan inancın yitirilmemesi sayesinde bir ailenin nasıl sıkıntılarından arınıp düzlüğe çıkabileceği anlatılıyor. Lidya kralı Tantalos'un, başta Zeus olmak üzere, kendisini sürekli Olimpos'taki şölenlere davet eden ve ölümlülere yasak olan Ambrosia ile nektardan yiyip içmesine izin veren tanrılarla arası çok iyiydi. Onların daha da fazla gözüne girmek isteyen Tantalos, bir gün Olimpos tanrılarını kendi sarayında verdiği bir şölene çağırdı. Ne var ki, kilerine inince yiyeceklerin davetlilere yetmeyeceğini fark etti. Konuklarının buna içerleyeceklerini düşünen kral, saygınlığını yitirmemek için sevgisini hiçe saydı ve oğlu Pelops'u küçük parçalara bölerek tanrılar için hazırlanmakta olan yemeğin içine kattı. Ancak sofraya oturur oturmaz tabaklarındaki yemeğin içinde ne olduğunu anlayan tanrılar dehşet içinde geri çekildiler. Konuklarının önlerine konan yemeğin ne olduğunu anlayamayacak kadar saf ve yeteneksiz olduklarını sanan Tantalos, bu suçundan ötürü lanete uğradı ve yaşamı boyunca acı çekmek zorunda kaldı. Bu arada tanrılar Pelops'un bedenini yeni baştan yaratıp dirilttiler. Pelops büyüdü ve 3 erkek çocuğu oldu. 3 kardeşten ikisi, Atreus ile Thyestes, babalarının göz bebeği olan küçük kardeşlerini kıskanıp öldürdüler. Bunu öğrenen Pelops, 2 oğlunu ve ailesini lanetledi. Böylece Tantalos'un soyundan gelenler ikinci kez lanete uğramış oldular. Atreus evlendikten sonra karısının kendisini erkek kardeşi Thyestes ile aldattığını öğrenince ona içten içe kin beslemeye başladı. Derken iki kardeşten birinin Mikene kralı olacağı yönünde bir kehanette bulunuldu. Bir nedenle kardeşler arasında bir tartışma çıktı. Karısının sadakatsizliğini bir türlü sindiremeyen Atreus, kardeşini kentten uzaklaştırıp krallık tacını ele geçirdi. Gel gelelim, erk sahibi olması kardeşine duyduğu kızgınlığı bastırmaya yetmedi. Onu daha çok cezalandırmak için barışmak istediğini bahane edip akşam yemeğine çağırdı. Ana yemek, büyük babası Tantalos'un sunduğundan da pek de farklı değildi. Zira Atreus bu kez de Thyestes'in oğullarını doğrayıp pişirmiş ve olaydan habersiz babalarına yedirmişti. Thyestes ne yediğini fark edince Atreus ve ailesine lanetler yağdırdı. Bu da Tantalos soyunun üçüncü lanetiydi. Bunun üzerine Tanrı Apollon, Thyestes'ten öldürülen çocuklarının öcünü almasını istedi. Thyestes'in çocuklarından geriye bir tek kızı Pelopia kalmıştı. Gecenin karanlığında onunla birleşip bir yerlere gizlendi. Pelopia, kendisine tecavüz eden, ancak kim olduğunu bilmediği bu adamdan gebe kaldı. Adamdan geriye kalan tek iz ise, apar topar kaçarken unuttuğu kılıcıydı. Pelopia daha sonra Atreus ile evlendi. Tüm bunlar olup biterken, Atreus da kendisini aldatan karısını boşamıştı. Çok geçmeden Aigisthos adlı bir erkek çocukları oldu. Çocuğun kendisinden olduğunu ve ailede daha önce yaşanan sıkıntıları çekmeyeceğini düşünen Atreus'un sevinçten içi içine sığmıyordu. Ne var ki istense de tanrıların lanetinden kurtulmak öyle kolay değildi. O sırada tebaayı kuraklıktan kırılmaya başladı ve biliciler bu durumun ancak Thyestes'in geri dönmesiyle sona erebileceğini söylüyorlardı. Sonunda Thyestes bulunup hapse tıkıldı. Atreus kendinden olduğunu sandığı ve artık erkekliğe adım atmış olan Pelopia'nın en küçük oğlu Aigisthos'tan annesinin kılıcını alıp Thyestes'e çocuğun öz babasını öldürmesini istedi. Genç delikanlı kılıcı kuşanıp Thyestes'in hücresine girdi. Thyestes kılıcı görür görmez tanıdı ve kızını yanına çağırdı. Pelopia gerçeği öğrenince kılıcı kendi bedenine sapladı. Geçmişiyle ilgili gerçekler eninde sonunda aydınlığa kavuşunca Aigisthos bunun intikamını almayı kafasına koydu ve geri döner dönmez Atreus'u kana bulanmış kılıçla öldürdü. Bunun üzerine Thyestes Mikene kralı oldu ve erkek kardeşinin tahtına oturdu. Bu arada Atreus'un oğlu Agamemnon dadısı sayesinde öldürülmekten kurtuldu ve çocukluğu sürgünde geçti. Erişkin bir erkek olduğunda Mikene'nin yönetimini ele geçirmesinde ona yardımcı olan Sparta kralının kızı Mikene'nin yönetimini ele geçirmesinde ona yardımcı olan Sparta kralının kızı Klytemnestra ile evlendi. Thyestes ile oğlu Aigisthos sürgüne gönderildi. Çok geçmeden Thyestes yaşamını yitirdi. Klytemnestra Agamemnon'dan bir oğlu, üçte kızı oldu. Agamemnon, Troya Savaşı'nın en önde gelen kahramanlarından biriydi ve Filos'u sefere çıktığında havanın iyi olması için kızlarından birini Tanrıça Artemis'e kurban etmeyi bile göze almıştı. Bu konuda karısına yalan söylemiş ve kızı evlendirmek üzere götürdüğünü söylemişti. Klytemnestra gerçeği öğrenince onu terk edip kendisine yeni bir sevgili buldu. Yeni sevgili Thyestes'in oğlu Aigisthos'tan başkası değildi. Agamemnon seferdeyken o da koyun postuna bürünüp gizlice saraya girer ve kraliçenin gönlünü çelmeye çalışırdı. Agamemnon'un ölümünü ikisi planlanmış, Troya Savaşı dönüşünde onu yıkanırken paramparça etmişlerdi. Klytemnestra ile sevgilisi kralı öldürme planları yaparken ülkesinden uzaklara sürülen Orestes, babası Agamemnon'un ölümüyle ilgili gerçeği Tanrı Apollon'dan öğrendi. Apollon genç adamdan babasının intikamını almasını istediyse de Orestes annesiyle babası arasındaki çatışmanın onu ilgilendirmediğini ve elini daha fazla kana bulamak istemediğini söyledi. Ancak Apollon bunu yerine getirmesi gereken bir görev olduğunu, karşı çıkacak olursa da yaşamının sonuna dek dertlerden kurtulamayacağını belirtti. Annesini öldürmesi durumunda annelerin koruyucusu olan furyaların onu çılgınlıkla cezalandıracaklarını bilen Orestes tam anlamıyla kapana kıstırılmıştı. Ne yaparsa yapsın beladan kurtuluşu yoktu. Sonunda istemeye istemeye tercihini babasından yana yapmaya karar verdi ve annesiyle sevgilisini öldürdü. Furyalar hemen olaya el atıp Orestes'i çıldırttılar. Bir yıl boyunca çılgınlık ve sefalet içinde kıvranan Orestes, tanrıça Athena'nın koruyucu kanatları altına sığındı. Athena ve insanlardan oluşan ilk jürisi Orestes'in masum olduğuna karar verdi ve ailesi üzerindeki laneti kaldırdı. Sonunda Orestes evlenip Sparta kralı oldu ve soyunu geçmişindeki kara lekeden kurtarıp huzura erdi. Yorum: bu iç karartıcı ve kanlı öyküde vahşetin ilk örneğini tanrıları etkilemek ve onları oyuna getirmek amacıyla oğlunu öldürmekten kaçınmayan Tantalos sergiler. Kendi arzuları çocuklarının esenlik ve mutluluğundan önce gelen ana babaları düşünün. Böylesi bir tavır karşısında Pelops'un kendi çocuklarına karşı duyarsız bir tavır takınması da hiç şaşırtıcı değildir. Ana babaların kayırıcı tavırlarının kardeşler arasında nasıl bir öfke ve düşmanlığa yol açabileceğine daha önceki öykülerde tanık olduk. Bu öyküde Atreus da Thyestes de babalarının lanetine uğrar. Kardeşler arasında insanı yiyip kemiren bir kıskançlık patlak verdiğinde anne ve babalar ancak bu kıskançlığın kaynağına inebildikleri sürece onlara yardımcı olabilirler. Pelops olsa olsa yangına körükle gider. Gündelik yaşamımızda bu durum çocuğuna kötü davrandığın için seni sevmiyorum ve istemiyorum. Bu yüzden seni lanetliyor ve yaşamının zehir zıkkım olmasını diliyorum diyen anne ya da babalarla karşımıza çıkıyor. Öykü boyunca ana babaların sürekli olarak karşı koyamadıkları duygularla ya da maddi çıkarlar elde etme uğruna çocuklarına acımasızca davranmayı göze aldıklarına tanık oluyoruz. Bu acımasız tavrın günümüz ailelerine kimi zaman aynen yansıdığını görüyoruz. Nitekim günümüzde de şiddet ve cinsel taciz eski Yunan'ı aratmayacak düzeyde. Ne var ki bu tavır çoğu zaman daha incelikli bir biçimde ortaya çıkıyor ve ana babanın yoğun sevgi ve ilgisinin ardına gizlenebiliyor. Çocuğun duygu ve düşüncelerini göz ardı edip kimliğini yitirmesi pahasına kendi istek ve beklentilerini zorla kabul ettirmeye çalışan ana babalar Atreus soyuna sanıldığından çok daha yakın bir örnek oluştururlar. Onca dehşete karşılık yine de bu öykü Tebes soyunun öyküsündeki gibi yürek paralayıcı bir biçimde sona ermiyor. Öyküde Orestes'in kişiliği sorunu çözüme ulaştıran bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Orestes birçoğumuz gibi ailesinin işlediği günahlara bulaşmaktan kaçınsa da sonunda çaresiz kalıyor. Tanrıların buyruğu olan iki öneri karşısında açmaza giriyor. Zira her iki durumda da acı çekeceğini biliyor. Bunun kendi yaşamlarımızda ne gibi yansımaları olabilir? Birbirlerinden nefret eden çiftler yollarını ayırdıklarında ya da birbirlerine diş bileseler de aynı çatı altında yaşamayı sürdürdüklerinde çocuklar da genellikle kendilerini taraflardan birine daha yakın hissetme eğiliminde olurlar. Eşlerden birinin salt karşı tarafa acı vermek için çocuğunu bir silah olarak kullanması durumunda çözüm arayışı içindeki çocuğun taraflardan birine daha yakın olması ve karşı tarafa kin beslemesi de çok daha kolay olur. Kocası tarafından haksızlığa uğradığını düşünüp de çocuklarına sürekli olarak babalarını kötüleyen ve onların sevgisini hak etmediğini öne süren anneler az mıdır? Eşinin duygusal gereksinimlerine yanıt veremeyip de sevgili kızıyla birlikte yarattığı düşsel bir alemde yaşayan ve karısına vereceği sevgiyi kızına yönelten kim bilir kaç baba vardır? Ana babaların sürekli birbirleriyle dalaştıkları bir ortamda zorunlu olarak iki taraf arasında bir seçim yapmak durumunda kalabiliriz. Ancak bu durumda oyumuzu hangi taraftan yana kullanmalıyız? Dahası taraflardan birinin sevgisine sırt çevirmenin yarattığı suçluluk duygusuyla nasıl baş edebiliriz? Kendi içimizde ve dışımızda yaşadığımız sorunların üstesinden gelip ayakta kalabilmek için en başında taraflardan birine daha yakın olmayı yeğleyebiliriz. Ancak böylesi bir seçim yaptığımızda, kaçınılmaz olarak bir süre acı çeksek de, yeterince olgunlaştığımızda geriye adım atıp, her iki tarafın da kuşaklar boyu süre giden yanlışların ve bilinçsizce davranışların içine kıstırılmış birer birey olduklarını görürüz. Bu öyküde çocuklara gösterilen gaddar tavırla, gerçek anlamda sevgi ve ilgiden yoksun olan ve yetkiyi ele geçirme isteğinin ağır bastığı bir aile irdelenmektedir. Orestes annesini de babasını da çok sevdiği ve her ikisini de öldürmeye kıyamadığı için acılar içinde kıvranır. Hiç kuşkusuz hepimiz tıpkı Orestes gibi geçmişe bir perde çekmek ister ve kendimizi ailenin bu kısır döngüsünden sıyırıp anne babalarımızın yanlışlarını yinelemekten kaçınırız. Yine Orestes gibi her iki tarafa olan bağlılığımız ve her ikisine beslediğimiz sevgiden, bize sevgi konusunda dayatılan duygu sömürüsünden ve kendi gönlümüzün dilediği yönde sarsılmayan bir kararlılıkla ayak diremekten ötürü büyük acılar çekmek zorunda kalabiliriz. Atreus soyunun öyküsünde bir başka önemli gerçek daha gözler önüne seriliyor. Orestes'in eninde sonunda huzura kavuşması, kısmen onun sabırlı olması, acılara katlanması ve tanrıların isteğine boyun eğmesinin bir sonucudur. Ne var ki onun aydınlığa çıkmasında tanrıların özellikle de Apollon ile Furyaların arasını bulmaya çalışan tanrıça Athena'nın da büyük bir payı vardır. Bunun anlamı ne olabilir? Athena akıl gücü ve bilgeliğin tanrıçası olduğundan onun oluşturduğu ve insanların da aralarında olduğu jüri insan aklının çatışma nedeni olan konuya iki farklı bakış açısından da yaklaşabilme, onların arasında bir ayrım yapabilme ve tanıma yetisini simgelemektedir. Athena yalnızca sorunun tüm çıplaklığıyla algılanmasına yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda katılımcıların sorunla ilgili duygularını dışa vurmalarına da olanak tanır. Kısacası o yalnızca bilincin değil, aynı zamanda taraflar arasındaki iletişimin ve paylaşma isteğinin de somut bir yansımasıdır. Bu tanrıça bizlere en karşı konulmaz tutkularımızı bile bastırmanın bir yolunu bulup sorunu enine boyuna düşünüp açık yüreklilikle tartışmak gibi zorlu bir süreci başlatmaya hazır olduğumuzda Atreus soyu gibi bir ailenin bile eninde sonunda düzlüğe çıkabileceği gerçeğini hatırlatmaktadır. Bilinçli davranmanın bedeli acı çekmektir. Nihayetinde her şeyin bir bedeli vardır. Aile içi ilişkilerimizin onarılmasında özür ve pişmanlığın yeri kaçınılmazdır. Dahası kimi zaman biz doğmadan yapılan yanlışlar ve kusurlu davranışların cezasını da çekmek zorunda kalabiliriz. Yaşam her zaman güllük gülistanlık değildir. Orestes başına gelenleri hiç de hak etmemiştir. Ama yaşadığı süreç ve bu sürecin sonunda huzura kavuşması, geçmişte yapılan yanlışları silip ailelerimize tüm yüreğimizle bağlanmamızı sağlayacak güce hepimizin sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor.